Ayrım 23.
Üstelik vakit geç olduğu için Şeyhülislam'ın hazinesinin yağmalanması ertesi güne bırakılıyordu. O gece sipahiler Yeniçeri kışlalarında bir miktar asker de meydanda kalıyordu. Ertesi günü hep birlikte yağmalamak amacıyla Şeyhülislam'ın evine gidiliyordu. Bu evde 150 yıl boyunca biriktirilmiş bir servet bulunuyordu. Bu servetin yağmalanması sırasında taşınabilecek ne varsa alınıyor, hiçbir şeyden eser bırakılmıyordu. Nakışlar, eşyalar, mallar, giysiler ve özellikle de ünlü hattatların yazma eserleri kapanın elinde kalıyordu. Diğer taraftan parçalanan minderler yollara saçılıyor, mahzenlerin demir kapıları, pencerelerin, su yollarının, hamamların süslemeli sütunları, Şeyhülislam'ın muhteşem kütüphanesi, ahşap eşyaların sedef kakmaları, süslü dolap kapakları sökülüp, koparılıp, parçalanıp götürülüyordu. Üstelik harem kadınlarının giysileri bile çalınıyordu. Yağmacıların genellikle sarhoş oldukları gözleniyordu. Bunlar yağmaladıkları ganimeti yollarda çok ucuz fiyatlara satabilecek müşteriler arıyorlardı. Bu yağma ocakları hem cesaretlendiriyor hem de saldırganlaştırıyordu. Sayıları durmadan artıyor, amaçlarına ulaşma ihtimali yükseliyordu. Mesele bununla da sınırlı kalmıyordu. Saraydan ve sair yerlerden gönderilen nasihatçiler de adeta yangına körükle gidiyor, ortalığı yatıştıracak yerde zorbaları cesaretlendirip kışkırtan konuşmalar yapıyorlardı. Bunlardan biri de askerle ilişkili olduğu bilinen Veli Efendi'ydi. Bu ilişki nedeniyle ona Veli Ağa diyorlardı. Veli Ağa nasihat etmek amacıyla at meydanına gidiyor fakat burada zorbaların amaçları ve talepleri doğrultusunda konuşuyordu. Nitekim Kürt Mehmet Veli Ağa'yı dinledikten sonra coşuyor, ''Ehli hak ulemayı gördünüz mü? Hey babam efendi, Allah azimülşan ilmini arttırsın.'' diyordu. Naima adı geçen eser cilt 6 sayfa 84-94. Veli Ağa meydandan dönüp sarayda padişahın huzurunda yapılan toplantıya katılıyordu. Şeyhülislam ve sadrazamın evlerinin yağmalanması haberi gelince Sultan 4. Mehmet huzurundakilere ne yapalım diye soruyordu. Ulema ve vezirler sessiz kalınca ocaklarla gizlice temas halinde bulunan Kara Murat Paşa, Yeniçeri Kul Ketüdası Keçecioğlu'na belli belirsiz bir işaret yapıyordu. O da padişahın önüne kadar ilerleyerek, ''Kulların senden hoşnutturlar, lalanı isterler.'' diyerek orada bulunan İpşir Paşa'yı gösteriyordu. ''Padişah başka kimi istemezler?'' diye soruyordu. Keçecioğlu da Şeyhülislam'ı yanıtını veriyordu. Bu sırada Veli Ağa da Kul Ketüdası'nı destekliyor, ''Sadrazam ve Şeyhülislam idam olunmadıkça asker dağılmaz.'' diyordu. Bunun üzerine İpşir Paşa her şeyin bittiğini anlıyor, Sultan Halife'nin önünde yere kapanarak sadaret mührünü teslim ediyordu. Sultan Mehmet hemen Arnavut Murat Paşa'yı Sadrazam Hüsamzade Abdurrahman Efendi'yi de Şeyhülislam yapıyordu. İpşir Paşa ile Ebu Said Efendi'nin azilleri askerleri yatıştırmıyordu. Bunun üzerine padişah Sadrazam ile Şeyhülislam'ın idamlarına karar veriyordu. Ancak başta Zeyrekzade olmak üzere ulema ve nakibül eşraf, Şeyhülislam idam etmenin devlet bakımından hayırlı olmayacağını, bu nedenle Ebu Said Efendi'nin idam edilmemesi gerektiğini belirtiyorlardı. Sultan Mehmet, İpşir Paşa'nın derhal boğulmasını ve cesedinin de saray önüne atılmasını buyuruyordu. Hammer, adı geçen eser, cilt 10 sayfa 247. İpşir Paşa'nın kesik başının meydana getirilmesini ocaklar büyük bir gürültüyle karşılıyorlardı. Gök gürültüsünü andıran gösteriler arasında kesik baş elden ele dolaştırılıyor, sonra da bir harbeye geçiriliyordu. İpşir Paşa'nın eşkıyalık yoldaşı Kürt Mehmet'in emretmesi üzerinde harbeye geçirilen başı bütün meydanda gezdiriliyordu. Murat Paşa o gece aldırıp gövdesiyle birlikte Kara Mustafa Paşa türbesine gömdürüyordu. Fakat ocaklar yine de dağılmıyor, daha önce talep ettikleri başları istiyorlardı. Bunun üzerine saraydan gönderilen iki nasihatçı daha önce padişah, sadrazam ve Şeyhülislam tarafından yapılan vaatlerin yerine getirileceğini belirtiyorlardı. İpşir tarafından verilen, Murat Paşa tarafından tecdit edilen bu vaatler, gulamiyenin ıtası, veldeşlerin yani sipahi evlatlarının kaydedilmesi, çalıkların yani esamisi defterden çıkan sipahilerin hizmete iadesiydi. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 248. Bununla ilgili olarak taraflar arasında bir mukavelename düzenleniyor ve Fatiha okunarak onaylanıyordu. Ardından Kürt Mehmet sipahileri alarak Üsküdar'a geçiyor, Yeniçeriler, Topçular ve Cebeciler kışlalarına dönüyorlardı. Kürt Mehmet Üsküdar'da daha önce İpşir Paşa ile birlikte İstanbul'a geldikleri Abaz Hasan'la buluşuyordu. Abaz Hasan'ın adamlarının büyük bir kısmı Kürt Mehmet'in sipahilerine satılıyordu. Kürt Mehmet de Abaza'ya her şeyin bittiğini, İpşir Paşa'ya sadakat göstermenin ve bağlı kalmanın anlamsız olduğunu söylüyordu. Ancak Abaza Hasan Kürt'ün suratına tükürüyor, yüzün mor olsun, boğularak öldürülesin diyor, beddua ediyordu. Abaza Hasan daha sonra İpşir'in intikamını alacağına yemin ederek adamlarını yani Leventlerini topluyor ve Anadolu işlerine doğru çekiliyordu. Diğer taraftan devletin at meydanındaki zorbalara verdiği tavizler hayli pahalıya mal oluyor, ocağın dengesini bozuyordu. Bir taraftan eski sadrazamın görev almış olduğu memurların azledilmeleri Murat Paşa bakımından büyük zorluklara yol açıyordu. Diğer taraftan defterden çıkarılan sipahilerin yeniden kayda alınması ve sipahi çocukların ocağa kaydedilmesi sonucu Tarhuncu Ahmet Paşa zamanında sayıları 25.590'a indirilen sipahilerin sayısını 50.000'in üzerine, Tarhuncu Ahmet Paşa zamanında sayıları 55.000'e indirilen Yeniçeri sayısını ise 80.000'in üzerine çıkarıyordu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 248. Bunlara yapılacak ödemeler hazinenin gücünü çok aşıyordu. Bu tablo Kara Murat Paşa'yı ürkütüyor ve ülkeyi yönetmeye kalkışmanın canına mal olacağını anlıyordu. Bu nedenle 3 ay sonra emekliye ayrılıp hacca gideceği gerekçesiyle görevden affını istiyordu. Arnavut Murat Paşa'dan boşalan sadaret makamına bu kez de Ayşe Sultan'ın kocası Süleyman Paşa oturuyordu. Süleyman Paşa Ermeni kökenliydi. Sultan 4. Murat zamanında Hademe-i Hassa oluyor, Sultan İbrahim zamanında silahtarlığa yükseliyor, daha sonra eyalet valiliklerinde bulunuyordu. Bilahare kubbe altı vezirler arasında yer alıyor, oradan sadrazamlığa tayin ediliyordu. Çar Rüknü Bektaşiye'nin en renkli simalarından Arnavut Kara Murat Paşa ise hacca giderken Piyas'ta hummaya yakalanarak vefat ediyordu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 249. Ne var ki Süleyman Paşa'nın sadareti de uzun sürmüyordu. Zira tegaşişi sikke sorunu bir kat daha yayılıyor ve mali çöküntü hızlanıyordu. Sadrazam sikkenin değerini muhafaza etmeye çalışıyordu. Hazine tarafından kuruşun raiç değeri 80 akçe, arslanlı ekunun değeri 70 akçe kabul ediliyordu. Ancak bu uygulama halkı memnun etmiyordu. Zira darphane sikkeye gümüşü neredeyse hiç katmıyor ve sadece bakır para basıyordu. Bu nedenle halk parayı değerine göre değil ağırlığına göre kullanıyordu. Halk bu sikkeye meyhane akçesi, çingene akçesi gibi adlar veriyordu. İpşir Paşa'nın zamanında defterdar olmak istediği halde olamayan ve bu görevi Süleyman Paşa zamanında üstlenen Ali Ağa istifa ediyordu. Mali durumun felakete gittiğini gören sadrazam da onu izliyordu. Daha önce Valide Sultan'a Arnavut asıllı Köprülü Mehmet Paşa'yı sadaret için öneren Arnavut Mimar Kasım Ağa bu kez de aynı teklifi Süleyman Paşa'ya götürüyordu. Süleyman Paşa sadrazamın varlıklı olması gerektiğini ancak böyle olursa ülkeyi başarıyla yönetebileceğini düşünüyordu. Bu inancı nedeniyle de Köprülü gibi servetten mahrum bir adam bugün devleti nasıl idare edebilir diye soruyordu. Fakat hadım ağaları daha etkili oluyor ve onların telkinleriyle sadaret mührü Girit'teki Hüseyin Paşa'ya gönderiliyordu. Hüseyin Paşa 10 yıldır Girit'i Venediklere karşı yiğitçe savunuyordu. Yeni sadrazamın İstanbul'a gelmesine kadar da yerine kaymakam Surnazen yani Zurnacı Mustafa Paşa vekalet ediyordu. Bir yandan mali ekonomik çöküntü, diğer yandan üst yönetimdeki istikrarsızlıklara paralel olarak merkezi otoritenin zaafa uğraması, uzun süreden beri silmiş olan kapıkulu ocakları içindeki zorba, haşere, mafyoz odakları yeniden harekete geçiriyordu. Zira gelişmeler bekledikleri fırsatı hazırlayıp onların eline veriyordu. Hiç kuşku yok ki ocaklar İpşir Paşa'nın kellesini almış olmakla onurlanmış bulunuyor, bundan doğan aşırı gurur ocakları yeni başlar istemek yönünde cesaretlendiriyordu. Üstelik mali çöküntü nedeniyle devletin yükümlülüklerini yerine getirememesi de zorba ocakların baş kaldırması konusunda meşru bir gerekçe oluşturuyordu. Bu sırada Girit'ten dönen birkaç yüz ocaklı düşmanla savaştıkları sırada binbir güçlüğe katlandıklarını, taşları yastık toprağa yorgan yaptıklarını bağıra çağıra anlatarak İstanbul sokaklarında dolaşıyorlardı. Bunca özveriye karşı hala ulufelerini alamadıklarını söylüyor, hiç olmazsa bir kısmının ödenmesini talep ediyorlardı. Kul ketüdası bunları yatıştırmak için çaba sarf ediyor, başarılı olamayınca da işi tehdide kadar vardırıyordu. Ketüda böyle devam edip disiplinsizliklerini sürdürecek olurlarsa kendilerini zindana atacağını söylüyordu. Ancak tahsisatlarını alamadıklarını söyleyen bazı sipahiler de Girit'ten gelen Yeniçerilere katılıyor, böylece asi ocakların sayısı hızla artıyordu. Bu ocakların liderliğini ise Mehter Hasan, Şamlı Mehmet, Karakaş Mehmet gibi zorbalar yapıyordu. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 252. Nihayet söz ayağa düşüyor, ocaklar güneş doğarken at meydanına toplanıyor ve saraya bir temsilci gönderiyorlardı. Meydandaki ocaklar Sultan 4. Mehmet'in bir ayak divanı toplamasını istiyorlardı. Padişah Yeniçeri ağasını ve ocak ekabirlerinden bazılarını azlederek hem yakasını kurtarmayı hem de zaman kazanmayı amaçlıyordu. Ancak yanılıyordu. Zira isyan ateşi bulanık suda balık avlamayı düşünen kaymakam Surnazen Mustafa Paşa tarafından körükleniyordu. Aslında ocaklılar onu da kullanıyor, isteklerinde taviz vermeden ısrarlı davranıyorlardı. Padişah adına asilere seslenen yaşlı nişancı başarılı olamıyor, ertesi gün aynı yolu deneyen Tavukçu Paşa ile Kazasker de olumlu bir sonuç elde edemiyordu. Son olarak gönderilen mevkufatçı Kara Abdullah zorbalar tarafından öldürülüyordu. Nihayet üçüncü günü Sultan Mehmet ocakların dediğini yapıyor, ayak divanını topluyordu. Divan Alay Köşkü önünde yapılıyordu. Asiler Alay Köşkü altında toplandılar. Padişah içeride demir parmaklıklı pencerenin arkasında oturdu. Dışarıdan bir sadayı umumi pencerenin açılmasını istemesiyle Mehmed-i Rabi buna muvaffakat ile sağında müftü, solunda kaymakam, arkasında kızlar ağasıyla kara hadımlar ağası, kapı ağası, ak hadımlar ağası olduğu halde askere göründü. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 252. Topluluk padişahın kendi fikrini söylemesini ve kendi kararını vermesini istiyor, yanındakilerin telkinlerini dinlememesini söylüyordu. Şeyhülislam ve kaymakam yanından çekiliyor fakat iki hadım ağası vereceği cevapları telkin etmek amacıyla pencerenin kenarında yere oturuyorlardı. Bu ortamda Mehter Hasan öne çıkarak şunları söylüyordu. Devletlu padişahım, kullarının dergahınıza yüzler sürerek istirhamları budur ki artık siz kemale vasıl oldunuz. Ümuru saltanatı bizzat idareye muktedirsiniz. Cephedeki asker bu kadar zahmetler çekiyorlar. Düşmanın hasaratı size arz olunmuyor. Memleket harap oldu. Reayanın çoğu darül harbe kaçtı. Padişah kul ile kul hazine ile kaimdir. Hazine reayadan hasıl olur. Reaya adalet ile mesut olur. Asker ulufe yüzü görmüyor. Verilen para safi bakırdır. Bu da payitahtta bile geçmiyor. Vezirler, defterdarlar, şürekayı devletin tasallutundan para tahsil edemezler. Hakikat hali size de arz eylemezler. Ağalar bu musahipler bu kadar israfat ile beraber malı karına mağlup oldular. Taşra'da ehli hizmet dedikleri bir takım tamahkarlar da ziyof akçeyi müzayakalı vakitlerde hazineye vererek hileli tezkereler mahsup ederler. Doğru yoldan birkaç ay sonra gelecek paraları ham meyve gibi itlaf ederler. İki senelik mevacip tedahül etti, hazine harap oldu. Bunların izalesi din ve devlete nafi ve başta tarike müracaatın imkanı mevkut olduğu için bu küstahlığa cesaretimizi af buyurunuz. Bir defter göstererek, işte o adamlar bunlardır. Cebinden bir avuç ziyof para çıkararak verdikleri para da işte budur. Naima adı geçen eser cilt 6 sayfa 146-147, Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 253. Mehter Hasan bu konuşmasında özellikle padişahın yakınındaki ağalarıyla musahiplerin yaptıkları üzerinde duruyordu. Bunların büyük saraylar yaptırdıklarını, sayısız atlar ve hizmetkarlar beslediklerini belirtiyordu. Ayrıca her işe burunlarını sokarak kendilerine büyük çıkarlar sağladıklarını söylüyordu. Hepsinden önemlisi de bunların koruması altındaki bazı adamların devlet tahsilat yapmasını engelledikleri gibi onların istekleri doğrultusunda hareket etmeyenlerin görevlerinden de atıldıklarını hatta öldürdüklerini bildiriyordu. Mehter Hasan bunların dışında Taşya'da ehli hizmet adı altında görev yapan bazı tamahkarların bir takım karaborsacı sarrafların ellerinin altında tuttuklarını ileri sürüyordu. Bu sarrafların kalp yani sahte tekaşişi sikke akçe sağladıklarını, bunların sahte evraklar düzenlediklerini, bu evraklara dayanarak da devletin tahsil ettiği paraların konulduğu torbalarla bu paraların bulunduğu torbaları değiştirdiklerini ileri sürüyordu. Hasan Ağa çareyi bu adamların ortadan kaldırılmasında bulduklarını ifade ediyor, cam-ı devletle sermez olan bu iki taifin izalesi din ve devlete nafi olup husulüne bundan gayri tarik mümkün olmadığından diyordu. Naima adı geçen eser cilt 6 sayfa 147. Mehter Hasan gösterdiği defterdeki başların kesilmesi gerektiğini önermekle kalmıyor, tam anlamıyla dayatıyordu. Hatta ocakların gücüne ve desteğine dayanarak işi daha da ileriye götürüyor, adeta emrediyordu. Kaymakam padişah adına topluluğa hitap ederek şunları söylüyordu. Kullarım, bu defterde isimleri yazılı olanların malları müsaade ve kendileri ref olunacaktır. Canlarına ilişilmesin. Hammer adı geçen eser cilt 10 sayfa 253. Bu açıklama ocakları adeta çileden çıkarıyordu. Nitekim kaymakama biz artık seni de istemiyoruz diye bağırıyorlardı. Ocakların tepkisi padişahı dehşete düşürüyor. 4. Mehmet hemen en sevdiği iki adım ağasını boğdurarak cesetlerini ocakların önüne arttırıyordu. Bu sırada kapı ağası, kızlar ağası, has odabaşı, hazneder ağa, padişahın hocası Bilal ağa saraydan kaçarak Üsküdar'a geçiyorlardı. Fakat yine de canlarını kurtaramıyor, boğularak öldürülüyor ve cesetleri de at meydanına götürülüyordu. Cesetler buradaki çınar ağacına asılıyordu. Bu nedenle bu olaya da çınar vakası adı veriliyordu. Bursa'da sikkeyi tegaşiş eden gümrükçü Hasan, aybaşı muhafızı, muhasebe-i zinufuz meleğiyle kocası Şaban Halife de aynı akibete uğruyordu. Sadaret mührü bu sırada Girit'teki ordu kumandanına gönderildiği halde payitahtta durumun kötüleşmesi nedeniyle padişah, ocakları sinsice kışkırtan kaymakam Surnazer Mustafa Paşa'yı sadaret makamına tayin ediyordu. Fakat ocaklar bu durumdan rahatsızlık duyuyor. Sadrazamı, bizi sen sadece sadrazam olmak için mi kışkırttın, isyan ettirdin diye bağırıyorlardı. Ocaklar Surnazen'in bu işe uygun bir adam olmadığını söylüyor. Durumu padişaha bildirmek görevinde Rum Hasan'a vererek onu saraya gönderiyorlardı. Böylece Mustafa Paşa'nın sadrazamlığı sadece 4 saat sürüyor, yerine 2. vezir Siyavuş Paşa sadrazam oluyordu. Memikzade'nin Şeyhülislamlığı ise sadece 3 saat sürüyor ve yerine Mesud Efendi atanıyordu. Tüm bu değişiklikler yine de ocakları yatıştırmaya yetmiyordu. Nihayet 8 Mart 1656 günü defterde kayıtlı tüm başların kesileceği vaadini alarak dağılıyor, isyan meydanını boşaltıyorlardı. Nitekim defterdar Halıcızade Mehmet, Tegaşişi Sikke'de rol oynaması nedeniyle Yedikule zindanına konulmuşken burada idam ediliyor, cesedi divan kapısına bırakılıyordu. Halıcızade'nin yerine geçen Karagöz 5 gün sonra makamını defterdarzade Mehmet Paşa'ya bırakarak idam ediliyordu. Gümrük ve tersane eminlerinin evleri Deli Birader Ahmet Ağa, Topkapılı Mustafa ve Mimar Mustafa'nın evleriyle birlikte mühürlenerek servetlerine el konuluyordu. Yeniçeriler Ketü Dahi saklandığı evde bularak boğuyor, cesedini de götürüp çınar ağacına asıyorlardı. Surnazen Mustafa Paşa Erzurum, Süleyman Paşa da Bosna valiliklerine gönderiliyordu. Gürcü Mehmet Paşa Kıbrıs'a, Memlikzade ile Nakibül Eşraf Zeyrekzade Mudanya'ya sürülüyorlardı. Ebu Said Efendi Gelibolu'ya gönderiliyordu. Yeni sadrazam Siyavuş Paşa atanmasından 10 gün sonra İstanbul'a geliyordu. İlk işi yeni defterdar Mehmet Paşa'ya müsaade ettiği servetlerin %10'unu bile hazineye vermemekle suçlamak ve idamını istemek oluyordu. Defterdar Mehmet Paşa'nın idam edildiği gece kendisi de vefat ediyordu. Hammer adı geçen eser, cilt 10 sayfa 255-256. Bu ilginç vefat olayından sonra sadaret mührü Şam valisi boynu yaralı Mehmet Paşa'ya gönderiliyordu. Ne var ki yönetimdeki tutarsızlık ve istikrarsızlık merkezi otoriteyi iyice zaafa uğratıyordu. Özellikle Çınar vakası ocakların gücünü ve cesaretini olabildiğince arttırıyordu. Gerçekleştirilen tüm idamlar ve üst yönetimdeki değişiklikler ekonomik mali gerçekleri değiştirmiyordu. Derinleşen ekonomik mali bunalım merkezi otoriteyi yok sayan ocakların kendi aralarında oluşturdukları organize suç örgütlerinin faaliyetlerini arttırmalarına yol açıyor. İstanbul adeta zorbaların işgalindeki bir kent görünümünü andırıyordu. Ocaklılar merkezi otoriteye baş kaldırırken son derece meşru gerekçelere dayanıyor fakat daha sonra bu gerekçeleri kendi yasa dışı ve çıkara dayalı eylemlerini örtmekte kullanıyorlardı. Üstelik diğer güç odaklarını padişahın eliyle sindirdikleri için meydan tamamen kendilerine kalıyordu. Padişah üzerinde etkili olan Enderun ve Birun ağalarının tasfiye edilmesiyle güç alternatifsiz olarak ocakların eline geçiyordu. Ocaklı zorbaların meydanlara döküldüğü sırada Sipahi Hasan Ağa'nın defalarca saraya gidip gelmesi ona ayrı bir saygınlık kazandırıyordu. Aynı şekilde Şamlı Mehmet, Karakaş Mehmet, Kara Osman ve Yamak Ali'de şehirde oluşan zorba grupların merkezinde yer alıyordu. Bunlar son olaylarda aktif rol oynadıkları için herkes tarafından tanınıyordu. Bir de geri planda kalan dolayısıyla adından pek bahsedilmeyenler bulunuyordu. Hiç şüphe yok ki bunlar da son derece acımasız, ahlak ve kural dışı davranıyor, her türlü suçu işlemekten geri kalmıyor ve fakat karda yürüyüp iz bırakmıyorlardı. Elde ettikleri güç ve prestijle her türlü zorbaya ve zorbalığa kol kanat geriyorlardı. Onların desteğiyle ocağın namlu zorbaları daha büyük yaptırım gücüne kavuşuyorlardı. Böylece bu ocaklı zorbalar ve elebaşıları İstanbul'da devlet otoritesine paralel bir otorite tesis ediyor, devletin çeşitli işlerine bunlar karar veriyor, halk arasındaki sorunları bunlar çözüyor ve hatta adalet dağıtacak kadar ileri gidiyorlardı. Üstelik servetlerini hızla arttırıyor, sefahat içinde yaşıyor, her türlü rezilliği ve ahlaksızlığı yapma hakkını kendilerinde görüyorlardı. İstanbul içinde Beynel Cumhur Meydan Ağaları ünvanıyla meşhur oldular. Naima adı geçen eser, cilt 10 sayfa 162. Meydan ağaları adı verilen bu zorbalar işi daha da ileri götürüyorlardı. Sahiplerine haber vermeden ve kimseden izin almadan her biri ünlü bir saraya, konağa el koyarak burayı dayatıp döşetiyor, ayağını şehir olarak buralara yerleşiyorlardı. Adamlarını da aynı şekilde yanlarına alıyorlardı. Buralardan zorba sevk ederek şehirde yağma yaptırıyor, hem resmi yoldan hem de yasa dışı eylemlerde servetlerine servet katıyor, ihtişam içinde yaşıyorlardı. Siyaseten katledilen devlet ricalinin servetlerine bunlar el koyuyordu. Zenginlerden koruma parası topluyor, devlet görevlileri üzerinde tesis ettikleri baskıya dayanarak aracılık yapıyor, devletle işi olanın işini görüp karşılığında büyük servetler kazanıyorlardı. Bu durum yasal düzeni tam anlamıyla suç düzenine dönüştürüyor, yasa dışılık adeta yasallaşıyordu.
bazı hıdmat yani hizmet ve bazı tevcihata müteallik ricalarına kesbül iktizavi kelai devlet tarafından müsaade gösterilip birkaç maddede kelamları nafiz olmagin akibet hali mülahaza etmez mansıf hırsı ile nadan olanlar ol sefihanın kapılarına mülazemete başlayıp kimi tuhaf ve mevadir ve kimi at ve esbab ve cevahir pişkeş verip husulü müteassır ve mekruh işler teklif eder oldular. Naima adı geçen eser cilt 6 sayfa 163. Bunlar neyin yasal, neyin yasa dışı, neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış ve suç olduğunu birbirinden ayırt edebilecek insanlar değillerdi. Almış oldukları eğitim tam anlamıyla dejenere olmuş bir kalenderi, bektaşi, devşirme anlayışını yansıtıyordu. Bireysel çıkarlarından başka hiçbir şeyi dikkate almıyorlardı. Kendilerinden başka herkesi değersiz ve adeta düşman gibi görüyorlardı. Devşirme ahlakı bu kişilerin şahsında ve davranış biçiminde olanca çirkinliğiyle ortaya çıkıyordu. Bunlara istedikleri parayı veren, daha doğrusu haraç ödeyen herkes amacı ne olursa olsun ona ulaşabiliyordu. Devlet düzeninin nizamını, yasaları ve ahlaki değerleri yok sayan zorba başıları, aldıkları paranın karşılığı olarak bürokratlara baskı yapıyor, en olmayacak işleri bile zorla ve tehditle yaptırıyorlardı. Onlara göre başkalarının servetine el koymak, malını mülkünü gasp etmek, vermeyeni dövmek, yaralamak, hatta öldürmek bir suç değil. Bileklerinin, güçlerinin ve elde etmiş oldukları sosyal pozisyonlarının, ayrıcalıklarının doğal bir hakkıydı. Devlet artık meydan ağaları denilen zorba ve haşere başıların elinde bulunuyordu. Onların gücü ve otoritesi her şeye hükmediyor, devlet içindeki hiçbir güç ve otorite onlara nüfuz edemiyordu. Bu durum devlet bünyesi içinde yeni çarpıklıklara ve bozulmalara yol açıyordu. İmparatorluk yöneticileri bir işi yaptırabilmek için padişahın otoritesine dayanan yasal yolları değil, meydan ağalarının gayri yasal yol ve yöntemlerini kullanıyorlardı. İşlerini yürütebilmek için bu zorba başılara müracaat ediyor, onların korumasını istiyorlardı. Kişisel işlerini yapabilmek için devlet ricali de bunlara haraç ödüyor, rüşvet veriyor, yasa dışı yöntemlerle kendilerini güvence altına almaya çalışıyorlardı. İstanbul tam anlamıyla yasa dışıların hüküm sürdüğü bir belde görünümü veriyordu. Bir suç şehrine dönüşmüş bulunuyordu. İktidarın mafyoz zorbaların eline geçmesi ve bunların kendilerini yasal iradenin yerine koyması sağduyu sahibi herkesi endişelendiriyordu.